Bu kitap Altı Nokta Körler Kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Mustafa Barlas. Eserin adı Atavi Hazretleri, Bir Bektaşi Babası. Yazarı Mustafa Barlas. Türü roman. Kültür Ajans Yayınları, 1. baskı, Mart 2016. ISBN No'su 978-605-325-084-5. Bu kitap 223 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 28 Nisan 2016. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Atavi Hazretleri, Bir Bektaşi Babası. Atavi Hazretleri vaizin bu son sözleri üzerine birden şimşek gibi yerinden doğrulup ayağa kalktı. Göz açıp kapayıncaya kadar vaaz kürsüsünün önüne gelip 1.90'ı aşkın boyuyla ve heybetli haliyle Osman Hoca'yı cübbesinin yaka kısmından iki eliyle kavrayıp sımsıkı tutarak yerinden kaldırıp kürsünün 3-4 metre önüne savurdu. Tok ama celalli halinden ötürü ve nefes nefese, bu yüzden de biraz boğuk bir sesle, İmam Ali hiçbir zaman imametten kaçmamıştır, kaçmayı dahi düşünmemiştir. Bu hikayede diğer benzer hikayelerde olduğu gibi Allah'ın arslanına yapılmış bir iftiradır. Ümeyye oğullarının ve Emevilerce Hazreti Peygamber'in rıhletinden sonra zalimlerce yapılmış olan hilafetin gaspı vakıasını haklı göstermek için uydurulmuş kuyruklu bir yalan ve çirkin bir yakıştırmadır. Bu sözlerin tamamını sarf ettikten sonra Atavi derin bir nefes verdi. Bergamalı Hasan Baba'nın kaddesallahu sirru ruhaniyetine hürmetle ithaf olunur. Mustafa Barlas. Akhisar 1968 doğumlu. İlk ve orta öğrenimini Akhisar'da tamamladı. Akhisar Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Bir süre Manisa Barosu'na bağlı olarak Akhisar'da serbest avukatlık yaptı. Daha sonra memuriyete başlayarak 1999-2000 yıllarında Polatlı İcra Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. 2000 yılında Maliye Bakanlığı'na geçerek Gökçeada Hazine Avukatlığı'na atandı. 2005 yılında Ankara Çubuk Hazine Avukatlığı'na tayin oldu. 2008 yılında Ankara Muhakemat Müdürlüğü'ne atanan Barlas, halen burada Müşavir Hazine Avukatı olarak çalışmaktadır. Ayrıca 2013 yılından beri Ankara Muhakemat Müdür Yardımcısı olarak görev yapmaktadır. Türkiye ve Orta Doğu Anma İdaresi Enstitüsü'nde kamu yönetimi ve adalet yönetimi alanında yüksek lisans da yapan Barlas'ın ilgi alanları, istihbarata karşı koyma, iletişim ve tasavvuf tarihidir. Elinizdeki bu roman, bugüne kadar değişik dergi ve internet sitelerinde makale, inceleme ve fıkra yazıları çıkmış olan yazarın yayınlanmış ilk kitabı olma özelliğini taşımaktadır. Hazreti Deli. Önüme bir cebel düştü, bir ucu şehir içinde. Benim şahım dükkan açmış, ne ararsan var içinde. Pir Sultan Abdal. Atavi Hazretleri bir önceki geceyi sabaha kadar çok az uykuyla, neredeyse hiç uyumayarak geçirdiği halde son derece dinç bir halde ayağa kalktı. Boş bulunan ve hazırlıksız yakalanan talipler de hızla yerlerinden doğruldular. Sanayi sitesinin arkasında ve en sonuncu bloğunda ayrıca göl kıyısında sazlıklar arasında bulunan ve toplam iki göz haneden müteşekkil dergahın hizmetçisi ve mümessili olan Atavi Hazretleri güvercinci Cemal Baba'nın Hakk'a yürüyüşünden sonra onun postuna oturmuştu. Bandırma civarında Atavi namıyla maruftu. Atavi Hazretleri içinden destur erenler ene imame limen teb'a deyip tüfek patlaması gibi bir iftitah tekbiriyle Allahu Ekber çekip ellerini kaldırdı. Fatiha'yı hızlı okudu. Ardından muavvizateyne başladı. Atavi Hazretlerinin arkasında saf tutup el bağlayan cemaatteki taliplerin sayısı 20 kadardı. Birçoğu evsiz barksız ve gariban takımıydı. Burada Yeni Sanayi Camii'nde yatıp kalkarlardı. Kış mevsiminde bazen ipsiz sapsız takımıyla beraber 40-50 kişi burada barınırdı. Bandırma Sanayi Sitesi'nin en uç noktası olan göl kıyısında ve de sıcak soğuk demircilerin, tornacıların yoğunluklu olarak bulunduğu bu arasta da 2 adet de kereste deposu olarak kullanılan dükkan bulunmaktaydı. Sanayi Sitesi yaklaşık 40 kadar bloktan oluşmaktaydı. Birinci bloktan 40. bloğa kadar muntazam olarak sıralanmış atölye ve dükkan öbeklerinden oluşan Sanayi Sitesi'nin 7. bloğu her ne hikmetse en sonda yer almaktaydı. Aslında bunun sebebi çok basit bir unutkanlığa dayanıyordu. Sanayi inşaatı belediye tarafından bitirildiğinde fen işlerinde çalışan ve biri ilkokul mezunu olan ve diğeri ilkokul diploması bile olmayan iki belediye işçisi tarafından bloklara numara verilerek dükkanların bulunduğu her blok başlarına boya ile numara yazılarak numaralandırılmıştı. Her nasılsa bu aklı evveller tarafından 7. blok atlanarak unutulmuştu. Bunlar da ya fazla önemsemediklerinden yahut da fen işleri müdüründen zılgıt yememek için en sonuncu yani 40. olması gereken bloğu 7. blok olarak boyayarak işaretlemişlerdi. Dükkan sahiplerine teslim edileceği sırada anlaşılan bu durum artık her nasılsa olan olduğu için kimse tarafından itiraz edilmemiş ve herkes hakkına razı olmuş ve bu haliyle kabullenilmişti. En sonuncu blok böylece 7. blok olmuştu. Bir zamanlar çok daha büyük olan ve geniş bir alanı kaplayan ama şimdilerde kuş cennetinden de bazı kuşların konakladığı ve barındığı bir doğal mekan olan sazlıklı alanla adeta iç içe ve bu haliyle de oldukça egzotik ve göl kıyısına çok yakın bir konumdaydı. Sanayi Mescidi olarak 7. blokta planlanan ve en az 2 dükkan kadar bir yüz ölçümünü kaplayan mescit en merkezi ve Sanayi Sitesi'nin tam ortasında planlandığı için 7. blokta öngörülmüştü. Fakat ne var ki 7. blok en son blok olarak tescil edilince cami de ister istemez en sonuncu blokta kurulmuştu. Atavi Hazretleri Sanayi Mescidi'nin Fahri imamı ve kayyımı olarak orada kalmaya başlamış ve iki göz dükkandan birleştirilmiş olan bu mescit aynı zamanda da dergah olarak vazife görür olmuştu. Atavi Hazretleri muntazam bir silsileye bağlı bir şeyh değildi. Yarı ümmi ve yarı hasbi, biraz da vehbi ve üveysi idi. Meslek ve meşrebi ise hem bektaşi hem de kadiri idi. Sabah namazı kılındı. Ardından Atavi Hüvallahüllezi'yi okudu. Yan tarafta kemik suyu kaynamaya başladı. Her gün kemik suyu kaynatılır. Bu kemik suyundan çorba yapılırdı. Yerine göre içine bazen buğday yarması atılır. Duruma göre un kavrulup katıştırılır. Bazen mercimek, sırasına göre de pirinç katılırdı. Atavi çorbayı karıştırırken şöyle mırıldanıyordu. Ulu Tanrım, güzel olan Allah'ım, bizleri İmam Ali'ye, Hünkar Veli'ye ve Hazreti Deli'ye veli ve yakîn eyle. Esaretten, hasretten ve haşiyetten salim ve beri eyle. Bu şekilde tevella ve teberra yapıyordu. Sabah namazı cemaatine katılanların tamamı da sabırsızlıkla çorbayı bekliyordu. Tabii elbette Atavi Hazretlerine bu durum malumdu. Fakat o da her zamanki sükunet ve sabır telkin eden heybetli haliyle bu durumu önemsemez görünüyordu. Namaz bitti. Atavi Hazretleri kendi içine çekildi. Zaten iri vücudu ve geniş omuzları ile oldukça heybetliydi. Kendi içine çekildiği zaman daha da vakur görünüyordu. Atavi yerinden kıpırdamadı. Bir müddet daha teveccüh ve murakabede kaldıktan sonra kalktı. Ya Musavvir! Yeşil cübbesini çıkardı. Bir yeşil, bir de krem cübbesi vardı. Ve bunları münavebeli olarak dergahta ibadet esnasında kullanıyordu. Fakat kesinlikle ne namaz takkesi ne de sarık kullanıyordu. Saçları çok düz ve uzundu. Ve omuzlarından sarkıyordu. Uzun saçlarını bazen arkadan bağlıyor, bazen örüyor ama çoğunlukla salıveriyordu. Sakalı yoktu. Hançerleme pos bıyığı vardı. Cübbesini dolaba astı. Ağır ağır yan taraftaki bölmeye geçti. Kaynamakta olan kemik suyunun kıvamına baktı. Hemen hemen bir kazan büyüklüğündeki alüminyum tencerenin içine bir paket tel şehriyenin tamamını boşalttı. Az gibi görünse de şehriye bir müddet sonra şişeceğinden ve el göz kararlamasında artık bu işin erbabı olduğu için çorbayı tam kıvamında yapmayı iyi biliyordu. Şehriyeyi büyükçe bir tahta kepçe ile karıştırırken bir yandan da ağzı kıpır kıpır, mırıl mırıl bazı dualar okuyordu. Erenlerden himmet istiyor, Hazreti Peygamber'den istimdad ediyordu. Bu sefer çok kısa sürdü murakabesi ve hemen aklına bir şey gelmiş veya unuttuğu bir şeyi hatırlamış gibi yerinden fırladı. Bütün çarıksızlar da ayağa fırladı. Hepsi de Atavi'den oldukça çekiniyorlardı. Onun bir defa ters ters bakmasındansa kül olup, toz olup yok olmayı yeğlerlerdi. Atavi usulca işaret verdi. Deli Fikri nezaretinde birkaç gönüllü ve görevli çorbaları dağıtmaya başladılar. Çorbalar dolduruldu. Alüminyum alaşımlı, hafif ve yıkana yıkana matlaşmış çorba kaşıkları da sofraya dizildi. Atavi buyurun lokmaya dedi. Bütün garibanlar çevrelendi sofranın etrafına ve çorbadan şevkle kaşıklamaya başladılar. Atavi hiç kimseyi fark etmeden sanki tek başınaymış gibi mescit olarak kullanılmayan ve mutfak gibi düzenlenmiş bölüme geçti. Hemen bir sepetin içinden patlıcan ve biberleri çıkartıp temizlemeye ve soymaya başladı. Özenle dilimlediği patlıcanları ve biberleri tavada kızarttıktan sonra bir sefer tasına koydu. Tasın diğer gözüne de sarımsaklı yoğurt koydu. Bir örme sepetin içine güzelce yerleştirip üstüne de eski bir çaput örttü. Bisikletinin arkasına sepeti yerleştirdi. Daha sonra da bisikletine atlayıp Bandırma merkezine doğru yola koyuldu. Büyük ve ince tekerlekli, yüksek fakat çok eski olmasına rağmen oldukça sağlam bir bisikleti vardı. Bütün işlerini onunla görür ve ulaşımını onunla sağlardı. Atavi aslında memleketin en delisini arıyordu. Kendince çok haklı ve makul bir sebebi vardı en deliyi aramasının. Çünkü vaktiyle gençliğinde Cemal Baba'dan şöyle bir hadis duymuştu. Size deli denmedikçe gerçek iman etmiş olamazsınız. Bu sözden çok etkilenmiş ve o gün bugündür delilerle ve huğulularla başını hoş tutmaya dikkat etmişti. Gerçi belki de herkes sıradan bir deliydi. Ama onun aradığı gerçek deli yani sahibül vakt yani vaktin sahibiydi. Bandırma merkeze doğru ana caddeden girdi. İnce teker ve her zaman yağlanmış bakımlı fili bir ve zincirli bisikletiyle yokuş aşağı doğru hızlıca süzüldü. Birkaç kişi öylesine selam verdi. 3-5 gariban ise veli nimet bildikleri Atavi'ye hürmetle eğilip abartıyla selam verdiler. Atavi yarım yamalak aldı selamlarını, hızını kesmeden yoluna devam etti. Terziler Caddesi'nden Liman Yolu Caddesi'ne çıktı. Cadde boyunca devam edip eski bir pasajın önünde durdu, bisikletinden indi. Alışkın adımlarla bisikletini de elinde sürerek pasajın içine doğru yöneldi. Sarı yaldızla bir zamanlar İstanbul pasajı yazılmış olsa da şimdilerde harflerin çoğu silinmiş ve belli belirsiz okunabilen İstanbul pasajına girdi. Vaktiyle epeyce yeni ve sosyetik olduğu anlaşılan ama şimdi epeyce çaptan ve gözden düşmüş olan viran bir pasajdı burası. Hatta bu pasajdaki mülkler ilk inşa edildiği 1950'li yıllarda üst katında avukat yazıhaneleri ve altında diş hekimi ve doktor muayene haneleri olan, yüksek kira getirisi olan ve mülk olarak da iyi akarat temin eden gayrimenkullerin en başında geliyordu. Halbuki şimdi alt katta eskici denilen ayakkabı tamircileri, ütücü, eski ceket, pantolon veya elbiseleri tamir eden ve yırtık sökük diken terziler, üst katta da konfeksiyon imalatı yapan bir atölye ile penye kesimhaneleri ile overlockçu ve reçmeciler bulunmaktaydı. Merdivenin altında bir çay ocağı vardı. 45 derecelik açıyla 10 metre kadar uzayan ve pasajın ikinci katına kıvrıla döne çıkan merdivenin altına denk gelen derin boşluk da zamanında kapatılıp pasaj namına çayhane olarak kiralanmıştı. O gün bugündür en istikrarlı olarak çalışan ve o günlerden bugüne faaliyetine devam eden ve tek kalan iş yeri bu merdiven altı çay ocağı olmuştu. Bir zamanlar bu çay ocağını 3 sene kadar Atavi çalıştırmıştı. Ya müdebbir, ya musavvir çekiyordu sürekli olarak içinden ve kendine bir işaret geldi. Kalktı ayağa ve gönlünü yokladı. Kalbini eline aldı, sırça billur bir yumurta gibiydi. Tozunu üfledi, sildi, parlattı. Hazır oluncaya kadar ya musavvir çekti. Dili gönlüne yetişemez oluncaya kadar gönlünde ve gönlünün gölünde beyaz köpükler çıkartan bir motorlu tekne gibi hızlandı ve yol aldı. Dilindeki takatsizlik Yavaş yavaş geçince ve dili dönmeye başlayınca yavaş yavaş ya müdebbir, ya müdebbir, ya müdebbir diye Gedikpaşa'daki eski pasajın alt katındaki mescidin abdest alma yeri olarak kullanılan ve dört oturak, dört musluktan ve bir uzun derin su gider akıntısından ibaret olan yerinden yavaş adımlarla çıktı. Burası İstanbul Gedikpaşa'da bulunan eski bir pasajdı. Tipo baskı yapılan dönemde Matbaacılar Pasajı olarak bilinmekteydi. Daha sonra offset baskının yaygınlaştığı dönemde Matbaacılar'a birlikte bu pasajda gözden düşmüştü. Şimdilerde sigorta acenteleri, trafik takip büroları ve emlakçı dükkanları ile birkaç muhasebeci barınıyordu bu pasajda. Bir de sadece düğün davetiyesi basan ve eskilerden kalma tek bir matbaacı vardı. Atabey Hazretleri bu pasajın mescit bölümüne gelir ama girdiği zaman birkaç ay çıkmaz, çıktığında da uzun zaman sonra döner gelirdi. Eğer gözetleyen biri olsa Atabey Hazretleri'nin sabah sabah nasıl olup da oradan çıktığına akıl erdiremezdi. Atabey elinde sepetiyle henüz daha birçoğu açılmamış olan pasaj dükkanlarının arasından geçip kendini dışarı attı. Elindeki sepette sıcacık kızartmalar, sefer tasında ve sarımsaklı yoğurt vardı. Adam akıllı bohça büyüklüğündeki bir bezle sarılmıştı. Elinde sepetle yola revan olan Atavi, Terzihane Sokağı'ndan Claude Farrar Caddesi'ne çıktı. Kalabalığın arasına karıştı. Hızlı adımlarla arşınlayarak hemen hemen 20 dakikalık yolu 5-6 dakikada almıştı. Ama bir yandan da terlemişti. İstanbul'un Ekim havası kendini belli ediyordu. Rutubetli ve kapalı bir hava olmasına rağmen lodos sıcaklığı da vardı. Yağlık gibi olan büyük bez mendilini çıkartıp alnını ve ensesini sildi. Ya müdebbir! Divanyolu Caddesi'nden karşıya geçti. İstanbul'un değişik ve farklı profillerdeki insanların içinde hiç de dikkat çekici görünmüyordu. Oysa uzun kumral ve uçları sarıya doğru açık renkli saçları ve uzun soluk gri, daha çok cübbeye benzeyen pardesüsü ile bu zamana ait değilmiş gibi duruyordu. Ciddi ve sert bakışları, geniş omuzları ve kallavi burnunca siperlenen pos bıyıkları ile heybetli görüntüsü kendini her zaman belli ediyordu. Ama bazen insanlar onu görmüyor gibi yanından geçiyorlar. Bazıları da görse dahi aldırış etmiyordu. İstanbul renkli ve değişik insanlar şehriydi çünkü. Hızlı ve alışkın adımlarla Dikili Taş'a geldi. Oradan Nuri Osmaniye'ye doğru biraz yürüdükten sonra sağa doğru döndü ve ilk sokağa girdi. Az sonra Mahmut Paşa semti sokaklarındaydı. Yeşil Direk'te bir büyük hanın ağzında durdu. Burası kuyumcu ve çok önceleri çuvalcıların olduğu eski bir handı. Şimdilerde naylonculuların ve muşambacıların ve mefruşatçıların bulunduğu bir yerdi. Sırtlarında semere benzeyen hamutlarla hambalların gezindiği hanın orta avlusuna çıktı. Her hambalın suratına birine benzetecekmiş gibi, birini arıyormuş gibi, bir şey soracakmış gibi meraklı meraklı bakıyordu. Ama hiçbir şey de sormadı. Çünkü sormasına gerek yoktu. Hamballar sırtlarında hamutlar ve hamutlarında yükleriyle hızlı hızlı oradan oraya koşuşturuyorlardı. Atavi tiyatro sahnesinde rol sırası gelmiş ve sahne alan bir karakter oyuncusu gibi ana avlunun ortasında durup bir süre etrafı süzdü. Elinde sepetiyle tarihi İpek Yolu kervanının tarihi bir kılavuzu gibi duruyordu. Sonra ağır ağır avlunun içine doğru yürüdü. Dipte umumi helaların bulunduğu ve avlunun içine doğru oyuntu gibi duran ve üstü yüzlerce kez kireçle badalanarak sıva gibi kaplanmış olan tarihi sütunun dibindeki karaltıya doğru yaklaştı. Karaltı hafifçe kıpırdadı. Bu karaltı pejmürde kılıklı ve 1.60 boylarında ortası kelleşmiş fakat kenarları uzamış saçları ve kirli yüzüyle kepeneğe benzeyen paltosuna bürünüp uyuyan bir deliydi. Arada sırada orada deli kuvveti gerektiren büyük ve ağır eşyaların taşınmasında müracaat edilerek çağrılan ama çoğunlukla yükleri kırıp döktüğü için istenmeyen bir hambaldı. Adı Deli Mehmet'ti. Deli Mehmet'in yanına yaklaştı Atavi Hazretleri. Sokuldu ve yanına çömeldi. Sepeti açtı, içinden sefer tasına koyduğu sarımsaklı yoğurtla kızartmayı çıkardı. "Sen mi istemiştin yoğurtlu kızartmayı?" diye sordu. Deli Mehmet sağ gözünü açıp Atavi'ye baktı. "Ben istemiştim. Sen mi getirdin?" dedi. Garibanlar ve çarıksızlar akşam inerken Atavi dergahına doluşmuş çorbayı bekliyorlardı. Atavi bisikletine süvar olmuş, son hızla pedal basıyordu. Zahiren Ali Baba'nın fırınına uğramış, bir çuval dolusu çorbaya doğramak için bayat ekmek almış, Ali Baba'nın ısrarı üzerine ikram edilen bir bardak çayı içince biraz geç kalmıştı. İşte bunun için pedalları hızlı çeviriyordu. Sanayi Caddesi'nden 7. blok sokağına girince rahatladı. İşlerine yardım eden Latif çorbayı pişirmeye başlamıştı. Yapılan işler hemen hemen her gün aynıydı. O nedenle aslında Atavi olmasa da geç kalsa da rutin düzen tıkır tıkır yürüyordu. Ama gene de Atavi'nin içi rahat etmiyordu bir türlü. Çorbayı kendi elleriyle pişirip kendi elleriyle dağıtmak ve tabaklara servis yapmak istiyordu. Atavi Hazretleri uzun yıllar boyunca kahvecilik yapmış esnaf çocuğu çalıştırmıştı. Bandırma Liman Caddesi'ndeki İstanbul Pasajı'nın gedikli esnafı ve Toptancılar Çarşısı'nın aşina simasıydı. Toptancı esnafı ve bandırma eşrafı ile çoluk çocuk hemen herkesçe tanınıp bilinen bir kişilikti. Aslında önünden geçtiği her dükkan sahibi ve çalışanlar tarafından isteklice ve candan sıcak soğuk içecek ikramı için davet ediliyordu. Atavi'ye zekat ve fitre vermek isteyenler de çoktu. Ama bandırmaya geldiği günden bu yana asla parasal herhangi bir yardım kabul etmemişti. Delikli kuruş olsa dahi. Fakat aynı yardımları alarak belli yerlerde depoluyor ve ihtiyaç sahiplerine üleştiriyordu. Hızlıca dergahtan içeri girdi. Çorba hemen hemen hazırdı. Atavi'nin dergahtaki sağ kolu ve has adamı Deli Fikri çorbayı hazırlamaya başlamıştı bile. Burcu burcu kokusu ve buğusu tüten çorba kazanını büyük tahta kepçe ile yavaş yavaş karıştırırken "Safa geldiniz Atavi Baba" dedi. Atavi de "Hoş gördük, vakit akşam oldu, akşamlar hayır olsun, çorba tasları dolsun, bakalım" dedi. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.